Ayrım 16.
Nimrod yol boyu lanet olası koca budala diye söylenip durmuştu. Lanet olası koca budala. Yaşlı adamın odasını darmadağınık bulunca çok şaşırdık. Çünkü komşuları nasıl duydularsa ölümünü duymuşlardı. Hiç değilse ben o kanıya vardım. Bütün odaların kapıları açıktı. Dolaplar talan edilmişti. Banyo gibi bir yerde arak kokusuna benzer bir koku yayan, mayalanmış içkiyle dolu bir küvet vardı. Besbelli yerli halk onu sebil etmiş çünkü basamakların, duvarların üstü ıslak ayak, ıslak el izleriyle doluydu. Sahanlık sırılsıklandı. Avluda çomağının çevresinde dans edip şarkı söyleyen bir boğab çok acayip bir görüntü. Gerçekten de bütün mahallede aşağılık bir bayram havası vardı. Çok tuhafıma gitti. Scobie'nin eşyalarının çoğu çalınmıştı ama üniforması kapının arkasında öylece asılı duruyordu. Hemen atılıp aldık. Tam biz bunu yaptığımız sırada bizi birden yerimizden sıçratan korkunç bir şey oldu. Çünkü odanın bir köşesinde kafesin içindeki yeşil bir papağan, Nimrod'un yeminle söylediğine göre Scobie'nin sesinin tıpkısıyla konuşmuştu. Dünyanın bütün topu tüfeği toplansın gelsin. Biçeriz hık hepsini. Kuşun sarhoş olduğu belliydi. O kasvetli, boş odada sesi öylesine tuhaf yankılanıyordu ki. Clea'ya bundan hiç söz etmedim. Onun keyfini kaçırmaktan korktum. Çünkü o da Scobie'yi çok severdi. Evet, sonra üniforma ile birlikte polis noktasına döndük. Şansımız varmış. Çünkü kağıt ortalarda yoktu. Küçük hücrenin kapısını yine üstümüzden kilitledik. Sıcaktan boğuluyorduk. Gövde öylesine hızlı katılaşıyordu ki kollarını kırmadan ceketi giydirmek olanaksız gibiydi. İpince kolları, tanrı bilir, kereviz sapı gibi çıt diye kırılabilirdi ya da öyle görünüyordu. Bu yüzden ceketi üzerine sarmakla yetindim. Pantolonunu giydirmek daha kolaydı. Nimrod bana yardım etmek istedi ama korkunç bir mide bulantısına yakalanmış, bir köşede öğürmekten zaman bulamamıştı. Bütün bu olanların onu gerçekten çok etkilediği gün gibi ortadaydı. Alçak sesle, zavallı kart oğlan diye yineleyip duruyordu. Her neyse, küçük bir el çabukluğuyla korktuğu felaketi atlatmış oluyorduk. Biz tam senin Scobie'yi insan içine çıkacak duruma getirdiğimiz sırada kapının önünde Gulab'ın arabasının şaşmaz gürültüsü duyuldu. Başkanlık odasından Kiat'ın sesi geliyordu. Şunu da eklemeden geçmemeliyim. Bu olayı izleyen birkaç gün içinde Tatwick sokağı dolaylarında iki ölüm, 20'den fazla ağır arak zehirlenmesi olayı görüldü. Böylece Scobie'nin o yöreye izini bıraktığı söylenebilir. Mayaladığı şeyin tahlilini yaptırmaya çalıştık. Ama hükümet görevlisi birkaç örneği tattıktan sonra bu işten caydı. Yaşlı adamın ne halt karıştırdığını Tanrı bilir. Gene de cenaze çok başarılı geçti. Ancak görev başında yaşamını yitirmiş bir memura yapılacak bir törenle gömüldü. Herkes gelmişti. Evinin bulunduğu yöredeki Araplardan neredeyse bir kurul vardı. Bir Hristiyan mezarının başında Müslüman uluması duymak olacak şey değildir. Katolik papaz Peder Paul çok bozulmuştu. Belki de ev yapısı arakla çağrılmış iblisin ifritlerinden kuşkulanıyordu. Kim bilir? Sonra tam buraların yaşam özelliğine uyan, öyle hoş, öyle olağan düşüncesizlikler oldu ki. Çok küçük bir mezar, mezarı genişleten kazıcılar, işin tam ortasında ücretlerini artırmak için grev yapıyorlar. Yunan konsolosunun arabası hızını alamayıp, konsolosu bir çalının içine boca ediyor falan filan. Galiba sana bunları bir mektupta anlatmıştım. Her şey tam Scobie'nin isteyeceği gibi oldu. Polis bandosu her ne kadar titrek, her ne kadar mısır çeyrek tonlarına kaya kaya da olsa, mezarının başında yat borusu çalarken o nişanlar içinde yatıyordu. Yapılan konuşmaları, gözyaşlarını görmeliydin. Böyle durumlarda insanlar kendilerini nasıl kapıp koyuverirler bilirsin. Sanki bir aziz öldü sanırdın. Polis karakolundaki yaşlı kadın ölüsü gözümün önünden gitmiyordu. Nimrod'un bana dediğine göre bir zamanlar kendi kuartiyeresinde yani mahallesinde çok sevilen bir kişiymiş. Ama sonra çocukların din töresince yapılan sünnetlerine burnunu sokmaya başlayınca herkes ondan nefret etmiş. Arapları bilirsin. Hatta birkaç kez onu zehirleyeceklerini söyleyerek korkutmuşlar. Bütün bunların onun nasıl etkilediğini anlamak güç değil. Yıllardır orada yaşıyordu ve galiba kendisinin ondan başka yaşamı yoktu. Yabancı ülkeye yerleşen pek çok kişinin başına böyle şeyler gelir, öyle değil mi? Her neyse, son zamanlarda çok içmeye, Ermenilerin dediği gibi uykusunda yürümeye başlamış. Herkes ona karşı hoşgörülü davranmaya çalışıyormuş. Bu gezintilerinde kendisini korumak için iki polis görevlendirilmiş. Ama öldüğü gece onların elinden sıvışmışmış. Bunlar bir kez giyinip süslenmeye başladılar mı? Diyor Nimrod. Sözlerinde en küçük bir mizah yok. Sonun başlangıcı gelmiş demektir. Ve işte görüyorsun. Böyle konuşmamı saygısızlık sanma. Tıp bana her şeye alaylı bir yansızlıkla bakmayı, böylece haklı olarak sevdiklerimize yöneltmemiz gereken ölenlere harcadığımız duygu yetilerini korumayı öğretti. Ya da ben öyle sanıyorum. Acaba sonuç olarak insan yaşamın şu garip kıvrımlarına ne anlam versin? Sonra sanatçı kendi anlamlamalarını bulaştırdığı yaşama belli bir biçimi zorla benimsetmek cesaretini nasıl kendinde bulabilir? Bu birazcık sana. Belki de sığ yerleri, insan yutan kumlukları, sevinçleri, felaketleri gözler önüne sermek, böylece öteki insanları bunlara hazırlamak kılavuzun görevidir diyeceksin. Evet ama bu gecelik burada bırakıyorum. Yaşlı adamın papağanını Clea yanına aldı. Cenaze giderlerini de o ödedi. Galiba Clea'nın yaptığı portresi şimdi Clea'nın oturmadığı odanın bir rafında hala duruyordur. Papağana gelince galiba hala sahibinin sesini yansılayarak konuşuyormuş. Clea'nın dediğine göre öyle şeyler söylüyormuş ki kızcağızı yerinden sıçratıyormuş. Sence bir insanın ruhu, o insanın anısını biraz daha ileri bir zamana taşımak için yeşil bir Amazon papağanının bedenine girer mi? Ben böyle olduğunu düşünmek isterdim. Ama artık bu eski bir öykü. 9. Ne zaman Bombal'ın bir şeye çok canı sıkılsa, o tuhaf İngilizcesiyle, Mon Dieu, aman tanrım, bugün kötüyüm derdi. Kendi kendisine, Norman atalarını anımsatmak için tumturaklı bir damla hastalığı nöbetine sığınırdı. Böyle olaylar için sakladığı eski moda, yüksek arkalıklı, kırmızı kadife kaplı bir saray koltuğu vardı. Koltuğa oturur, bir bacağını yastıklı ayak iskemlesinin üzerine koyar, Merkür okuyarak son yaptığı gafın, ardından duyacağı azarları ya da görev değişikliğini düşünmeye başlardı. Bütün konsolosluğun kendisine karşı olduğunu, davranış biçimini, çok içki içmesini, kadınlara düşkünlüğünü, yapılan görev açısından zararlı bulduklarını biliyordu. Aslında onu kıskanıyorlardı. Çünkü yaşamını kazanmak için çalışmak zorunluluğundan kendini kurtaracak kadar geniş olmamakla birlikte az çok prenslere yaraşır bir yaşam sürmesine el verecek serveti vardı. Birlikte oturduğumuz o küçük isli dairenin prenslere yaraşır bir hali varsa. Bugün merdivenleri çıkarken duyduğum sesin hırçınlığından kötü durumda olduğunu anladım. Buna haber denmez diye sinirli sinirli yineliyordu. Yayımlamanıza izin veremem. Tek gözlü Hamit beni girişte karşıladı. Üstü başı kızartma kokuyordu. Havada yumuşak bir el işareti yaparak hanım kız gitti diye fısıldadı. Melisa'nın gittiğini söylemek istiyordu. Saat 6 döner. Bay Pombal iyi pek değil. Dostumun adını sanki içinde hiç ünlü harf yokmuş gibi söylüyordu. Pumble diye. Salonda kağıtsı kocaman terli gövdesiyle kanepeye biçimsizce yayılmış. Onunla birlikte otururken buldum. Dişlerini göstererek sırıtıyordu. Şapkasını başının gerisine itmişti. Damla hastalığı koltuğunda tüneyen Pombal üzgün, hırçın görünüyordu. Yalnızca akşamdan kalmadığı değil, yeni bir gaf yaptığı da anlaşılıyordu. Acaba Kiaz bu kez neyini yakalamıştı? Pombal, arabana ne oldu Allah aşkına? Dedim. İnledi. Sarkık gardanını tuttu. Sanki benden bu konuyu hiç açmamam için yalvarırmış gibiydi. Deminden beri Kiaz ona bu konuda balta oluyordu besbelli. Pombal'ın söz konusu sevgili küçük arabası çok kötü çarpılıp eğrilmiş olarak dışarıda kapının önündeydi. Kağıt burnunu çekip yutkunduktan sonra sıvı ile ilgili ama benim yazmama izin vermiyor diyerek açıklamada bulundu. Pombal inildiyor, sallanıyordu. Bana şu öyküyü doğru dürüst anlatmıyor. Pombal gerçekten öfkelenmeye başlamıştı. Lütfen defol şuradan dedi. Kağıt adı diplomatlar listesinde olunan birinin karşısında kolayca cesaretini yitirecek cinsten bir insandı. Yerinden kalkıp defterini cebine soktu. Yüzündeki gülümseme silinmişti. Küçük bir sözcük oyunu yaparak peki dedi. Damla hastalığına tutulmuşsun ama bir şey damlatmıyorsun. Öyle olsun. Ağır ağır merdivenlerden aşağı indi. Pombal'ın karşısına oturup biraz yatışmasını bekledim. Sonunda yeni bir gaf daha aziz dostum dedi. Gene şu Sveva davası. Ama bu kadar kötüsü hiç olmamıştı. Zavallıcığın başına gelenler. Arabamın. Gördün mü arabamı? Bak, boynumdaki şu şişliği elle. Nasıl? Lanet olası taş. O, her zamanki sıkıntılı el kol hareketleriyle en son terslikleri anlatırken Hamit'ten bir kahve istedim. Şu azgın sevabıyla böyle bir serüvene girişmekle akılsızlık etmişti. Çünkü kadın ona aşıktı. Pombal aşk diyerek inleyip koltuğunda kıvranırken kadınlara karşı çok zayıf olduğunu onayladı. Ama o da hiç zorluk çıkarmadı. Tanrım, tıpkı ısmarlamadığın ya da bir başkasınca ısmarlanıp da senin masana yanlışlıkla getirilen tabağındaki şeyi yemek gibiydi. Yaşamıma tıpkı bir biftek apua, yani tam kıvamında pişmiş biftek gibi bir patlıcan dolması gibi geldi. Ne yapsaydım? Dün kendi kendime şöyle dedim. Her şeyi, yaşını, dişlerinin durumunu falan düşünürsek bir yerden bir hastalığın patlak vermesi olmayacak şey değil. Başıma bir yıl masraf açılabilir. Üstelik ben perpetuum mobil, yani sürekli hareketli bir kapatma istemiyorum. Bunun üzerine onu göl kıyısında sessiz bir yere götürüp veda etmeye karar verdim. Deliye döndü. Bir anda ırmak kıyısına seyirtip orada kocaman bir taş yığını buldu. Ben daha ne diyeceğimi bulamadan pat, küt, bam, bum. El hareketleri her şeyi çok güzel anlatıyordu. Havada kaya parçaları uçuşmaya başladı. Ön cam, barlar, her şey. Ben debriyajın yanına yattım. Bağırıyordum. Boynundaki şu şişliğe dokun bak. Deli oldu, deli. Cam diye bir şey kalmayınca yerden bir kaya parçası alıp arabaya vurmaya başladı. Her vuruşu amor, amor diye bağırışlarla noktalanıyordu. O sözcüğü bir daha hiç duymak istemiyorum. Radyatör gitti. Kapılar eğrildi. Gördün değil mi? Bir kızın böyle bir şey yapabileceğine inanır mısın? Sonra ne oldu dersin? Ne oldu sana söyleyeyim. Kendisini ırmağa attı. Sen bendeki heyecanı düşün. O yüzme bilmez, ben de öyle. Ölse rezillik. Arkasından ben de ırmağa atladım. Birbirimize sarılıp sevişen iki kedi gibi bağırışmaya başladık. O yuttuğumuz sular. Bir takım polisler gelip bizi dışarı çıkardılar. Uzun uzun proke verbal falan filan. Bu sabah konsolosluğa telefon etmeye korktum. Yaşamaya değmez bir hayat. Gözleri yaşarmak üzereydi. Bu ay bu benim üçüncü çam devirişim. Yarın karnaval var. Ne yapacağımı biliyor musun? Uzun uzun düşündüm. Sonunda buldum. Neşesizce gülümsedi. Karnaval işini çok sağlam tutacağım. Her zamanki gibi gene çok içsem, başımı belaya soksam bile hiç tanınmayacak bir kılığa gireceğim. Evet. Ellerini ovuşturarak yineledi. Hiç tanınmayacak bir kılığa. Sonra bir an beni süzdü. Sanki güvenilir biri olup olmadığımı tartmak istiyordu. Bu inceleme kuşkularını gidermiş olsa gerek. Çünkü birden dolaba yönelip sana gösterirsem kimseye söylemezsin değil mi? Ne de olsa dostuz. Oradaki üst raftan bana o şapkayı getirsene. Çok güleceksin dedi. Dolabın içinde 1912 modeli, geniş kıyılı, modası geçmiş kocaman bir şapka buldum. İri mavi taşlı, kalın bir şapka iğnesiyle tutturulmuş bir demet, soluk, balık kartalı tüyüyle süslenmişti. Gözlerime inanamayarak, bu mu? Dedim. Bajini onaylarken keyifli keyifli gülüyordu. Beni bununla kim tanıyabilir? Ver şunu bana. Şapkayla öylesine maskaraya döndü ki, oturup gülmekten başka bir şey yapamadım. Bana o soytarı Dolly Varden şapkasını giyen Scobie'nin halini anımsatmıştı. Bombalı şeye benzettim. Hayır, bu kepaze icatla tombul yüzünün neye benzediğini anlatmak olanaksız. Harika, değil mi? Derken kendisi de gülüyordu. Benim alçak meslektaşlarım sarhoş kadının kim olduğunu asla bilemeyecekler. Başkonsolos maskeli, kukulatalı manto giymemişse ona pasımı vereceğim. Tutkulu öpüşlerle onu deliye çevireceğim. Domuz herif. Nefretle buruşan yüzü daha da gülünç görünüyordu. Scobie'ye yaptığım gibi ona yalvarmak zorunda kaldım. Şunu çıkar Allah aşkına. Dediğimi yaptı. Ama aklı hep o parlak tasarıdaydı. Bana dişlerini göstererek sırıtıyordu. Hiç değilse yapacağı bu tür zırzopluklar kendisine yüklenemeyecekti. Bütün kılığım hazır diye övündü. Sakın beni gözden kaçırma ha, olur mu? Geliyorsun değil mi? Duyduğuma göre aynı anda iki büyük bala birden verilecekmiş. İkisi arasında mekik dokuyacağız demek ki ha. Çok iyi. Oh, sıkıntın biraz geçti. Ya senin? Ama ertesi akşam kervanilerde Tota Brunei'nin gizemli ölümüne yol açan şey, Pombal'ın bu ölümcül şapkasının ta kendisiydi. Justin'in inancına göre, kocasının Justin için uygun gördüğü ve benim. Ama şimdi bu geldiğim yoldan geri dönüp yine notları izlesem daha iyi olur. Saat anahtarı olayına gelince diye yazıyor Baltazar. Hani o kış gecesi Grand Corniche'te taşların arasında aramama yardım etmiştin ya. O iş çok tuhaf sonuçlandı. Bildiğin gibi saatim durmuştu. Ona yeni bir altın anahtar yaptırmak üzere sipariş vermiştim. Ama bu arada anahtar çok tuhaf bir biçimde bana geri geldi. Bir gün Justin kliniğe uğramıştı. Beni heyecanla öptükten sonra el çantasından anahtarı çıkardı. Gülümseyerek "Bunu tanıdın mı?" dedikten sonra özür dilemeye başladı. "Seni üzdüğüm için özür dilerim sevgili Baltazar. Hayatımda ilk kez yan kesicilik yapmak zorunda kaldım. Biliyor musun? Evde bir duvar kasası var. Ne yapıp yapıp onu açmaya kararlıydım. İlk bakışta anahtarlar bana aynı gibi geldi. Senin saat anahtarının kilide uyup uymadığına bakmak istedim. Ertesi sabah seni telaşlandırmadan anahtarı geri getirecektim. Ama tuvalet masamdan alınmıştı. Bunu kimseye anlatmayacaksın. Herhalde Nesim'in gözüne ilişti. Benim niyetimden kuşkulandığı için anahtarın kasaya uyup uymadığına bakmak amacıyla onu aldı diye düşündüm. İyi ki ya da ne yazık ki uymuyor. Küçük kasayı açamadım. Ama belki de anahtarı hiç görmemiştir korkusuyla bu konuda en küçük bir telaş gösteremedim. Kendisininkine benzeyen böyle bir anahtarın varlığına dikkatini çekmek istemiyordum. Gizlice Fatma'ya sordum. Mücevher kutularımı aradım. Boşuna. Sonunda 2 gün sonra Nesim anahtarı çıkardı. Kol düğmesi kutusunda bulduğunu söyledi. Kendi anahtarıyla benzerliğinin farkındaydı. Ama kasadan hiç söz etmedi. Yalnızca sana geri vermemi söyledi. Ben de bunca gecikme için en içten üzüntülerimle birlikte anahtarı sana geri veriyorum. Kuşkusuz canım sıkılmıştı. Kendisine de söyledim. Peki ama Nesim'in özel kasasından sana ne? Dedim. Bu senin normal davranışlarına hiç benzemiyor. Hele Nesim'in sana karşı tutumundan sonra seni çok ayıpladığımı söylemeliyim. Başını önüne eğip ben yalnızca çocukla ilgili bir şey bulacağımı umuyordum. Benden sakladığını sandığım bir şey dedi. 3. bölüm 10. Galiba diye yazıyor Baltazar. Sana şu anlattıklarımı kendi yazdığın Justin ile herhangi bir biçimde birleştirmek istersen çok tuhaf bir kitapla karşılaşırsın. Deyim yerindeyse birbiri üstüne anlatılmış bir öyküyle. İstemeyerek sana bir biçim armağan etmiş olabilirim. Alışılmış dışı bir şey. Perse Vardin'in dediği gibi, sürgülü levhalı roman dizisi yazmak düşüncesine benzemiyor değil. Ya da belki üzeri silinip yeniden yazılan ortaçağ parşömeni gibi. Birbiri üzerine yığılmış, biri ötekini bozan ya da tamamlayan değişik doğrular. Kutsal kitabın bir ayetine yer açmak için ağıtımsı bir şiiri silen çalışkan keşişler. Böyle bir örneksemeyi İskenderiye gibi aynı zamanda hem kutsal hem bayağı bir kentin gerçeğini uygulamanın pek kötü bir şey olacağı kanısında değilim. Theokritis, Politinus ile 70'ler. Yani İncil'i Yunanca'ya çeviren 70 kişilik çevirmenler kurulu arasında geçilen ara düzlemler vardır. Bu düzlemler tıpkı Kıpti, Yunan, Yahudi ya da Müslüman, Türk, Ermeni dendiği zamanki gibi. Soy olduğu kadar başka şeyler de olabilir. Haksız mıyım? Bunlar mekan üzerine zamanın yavaş yavaş alüvyon biriktirmesidir. Tıpkı hayatın ard arda gelen dalgalarının insanların yüzlerinde bıraktığı görmüş geçirmişlik çizgileri gibi. O kırışıklıklarda gözyaşlarıyla neşeyi birbirinden ayıramazsın. Hayatın kumlukları üstünde solucan izleri gibi yaşam deneyiminin izleri. Böyle yazıyor dostum. Çok haklı. Çünkü notlar benim önüme yaşamın ya da isterseniz yapıntının diyelim, nesnel gerçeği sorunundan da öte bir sorun çıkarıyor. Hayatın kendisinin de karşımıza çıkardığı tam bir çetin ceviz olan biçim sorunu. Peki bu billurlaşmış veriler yığınındaki anlamı ele geçirmek. Böylece bir aşk ve edepsizlik kenti olan bu akıl almaz kentin tutarlı bir haritasını çizebilmek için elimdeki bu yığından nasıl yararlanmalıyım? Keşke bilebilseydim. Keşke bilebilseydim. Bütün bunlar öyle çok şeyin perdesini kaldırdı ki. Sanki yepyeni bir kitabın, bir İskenderiye'nin eşiğindeymiş gibiyim. Kentin ana örneklerinin adlarıyla, Kavafi'nin, İskender'in, Kleopatra'nın, daha başkalarının adlarıyla, Örerek çizdiğim daha önceki esinleyici çizgiler özneldi. O imge herkesten kıskandığım, kendi özel mülkümde ve ancak bir bölümüyle kavranmış bir gerçeğin sınırları içinde doğruydu. Şimdi bu yeni hazinelerin ışığında. Çünkü aşk gibi acımasız da olsa gerçeğin her zaman değerli bir hazine olması gerekir. Ne yapsam? İlk gerçeğin sınırlarını genişletsem, yeni kuracağım İskenderiye'nin temellerini bu bilginin moloz taşlarıyla doldursam mı? Yoksa ilk düzenlemeyi, roman kişilerini aynı mı bıraksam? Değişen, eskisiyle çelişen yalnızca gerçeğin kendisi mi? Geçtiğimiz ilk yaz, yapayalnız adamda her şeye, tuhaf ama hatta geçmişteki şeylere karşı duygularımı önemli ölçüde değiştiren bu şaşırtıcı bilgilerin ağırlığı altında ezildim. Coşkular geçmişe yönelik, geriye etkili olabilirler mi? Yazdıklarımın çoğu Rusya'nın Nesim'den duyduğu korkuya dayanıyordu. Yalansızca dışa vurulmuş gerçek korkular. Nesim'in yüzündeki soğuk, suskun kıskançlığı kendi gözlerimle görmüştüm. Ve Rusya'nın gözlerinde yansıyan korkuyu. Oysa şimdi Baltazar, Nesim'in ona en küçük bir kötülük yapamayacağını yazıyor. Ben hangisine inanayım? Dördümüz kim bilir kaç kez birlikte yemek yedik. Ben Rusya'nın gerçek öpüşlerinin anısından sarhoşlaşmış olarak yanlarında sessizce oturur. Bana kendisi öyle söylediği için. Dördüncüsünün, Persevardin'in, oradaki varlığının, Nesim'in kıskanç beynini uyutacağına, o yanımızdayken bizim için bir tehlike bulunmadığına inanırdım. Oysa şimdi Baltazar'ın dediğine inanırsam, tuzak hayvanı olan bendim. Ara sıra Persevardin'in dudaklarının kıyısından, belki utanmazca, belki de gözdağı verici hafif bir gülümsemenin geçtiğini anımsıyor muyum? Yoksa uyduruyor muyum? O zamanlar ben yazarın varlığının arkasına gizlendiğimi sanıyordum. Meğer o benim arkama gizleniyormuş. Bana şu yüzden büsbütün inanamam. Ne yüzden? Gövdesini işkence aletine bırakırmış gibi bana bırakırken, seni seviyorum sözcüklerini mırıldanabilen bir kişinin dudaklarının öpüşündeki nitelik buna inanmamı engeller. Elbette, elbette. Aşk konusunda ben uzmanımdır. Her erkek kendisinin uzman olduğuna inanır. Ama özellikle İngiliz erkekleri. Bu bakımdan dostumun sözlerine değil, o öpüşlere mi inanmam daha doğru olur? Olanaksız. Baltazar yalan söylemez.